Ayrım 15. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 176. 7. Çevredeki dağlardan otları ağaçları kurutarak iniyordu soğuk. Toprak donmuş, taş kesmişti. Gün günden boz bir renk alıyor, kelleşiyordu. Ağaçlar iyice çıplaklaşmıştı. Burunları yerde, açlıktan dermanı kesilen ayaklarını sürüye sürüye dönüp dolaşıp da dişleyecek bir tutam ot bulamayan hayvanlar durup bir süre toprağı kokluyorlar, toprağın altında kas katı kesilmiş yağmur bekleyen ot tohumlarının kokusunu alıyor, süreç kavramından yoksun kafalarıyla tohumun çatlayıp toprağın üstünde yeşilliğiyle görünebileceği zamanı kestiremediklerinden bir süre oldukları yerde tohumun ot sürmesini bekliyorlar. Toprakta hiçbir değişme olmadığını görünce burun kanatları inip kalkarak acaba yanıldım mı der gibilerden toprağı bir kez daha uzun uzun kokluyorlar. Sonra ne yapacaklarını bilemeyerek dingin kalıyorlar. Nereye baktığı belli olmayan gözleri donuklaşıp göz kapakları kısılıyor. Bu ölü doğadan bulaşan bir umutsuzlukla toprak ölür, ağaçlar ölür, bitkiler ölürse biz de ölürüz diyen bir uyuşukluk içinde sonlarının gelmesini bekler görünüyorlardı. Bir süredir her sabah don vardı. Kurumuş çalı uçlarını, toprağı kırağı kaplıyordu. Bulanık bir beyazlık sarıyordu kırları. Erken saatlerde hava kapalı sisliydi. Ortalık gitgide aydınlanıyor fakat güneş görünmüyordu. Saat 9'a doğru gök mavileşmeye başlıyordu. Bir tepeden bakınca yavaş yavaş dibe çöken sisin üstünde ağaçların yukarı dallarının telgraf direkleriyle tellerinin, damların çatılarının yüzer gibi durdukları görülüyordu. Kuşluğa doğru damıtılmış bir mavilik alıyordu gökyüzü. Cansız, bir camlıkta kapalıymış gibi ele yüze değmez, ısıtmaz bir güneş açıyordu. Sis bütün bütün kalkıyor, eriyen kırağıdan bir ışıltı yayılıyordu toprağın yüzüne. Öğleye doğru çukurlarda buz tutan sularda çözülme başlıyor, buzlar parçalanıyor fakat ikindiye doğru çukurlara yeniden gölgeler yürüyünce sular yeniden donuyor, buz parçaları birleşiyordu. Portakal bahçeleri sahiplerinin yüzü gülmüyordu. Soğuklar biraz daha artarsa meyvelerin ağaçlarda donup kalmasından korkuyorlardı. Havalar daha da sertleşmeden ocağın ilk haftasını tutabilseler ürünlerini devşirebileceklerdi. Geceleri dumanı donu önler diye ağaçların arasında saman yakıyorlardı. İbrahim Kahya, Malgaca sırtlarındaki ağılında geçirdi bu yağmursuz günleri. 120 koyunu vardı. Adına Kahya sözünün eklenmesi de bu sürünün sahibi oluşu yüzündendi. Kahya'nın koyunlarının dışında Malgaca Ovası'nda bağdan bozma birbirine sınır iki tarlası vardı. Tarlaları sırayla dinlendirerek tütün tahıl ekerdi. Tütün dikiminden tohum atımına, yani Nisan sonlarından Kasım başlarına kadar dördü kız, üçü erkek, yedi çocuğu, yedi çocuk anası olduktan sonra hala büyük kızının ablası gibi görünen karısı ile tarlalardan daha büyüğündeki iki katlı bağ evinde otururdu. Zeytin yılları, tarlalarındaki zeytinin ağaçlarının ürününü toplamak için Aralık ortalarına kadar uzardı bu kırda kalışları. Kış aylarını ise kasabadaki evlerinde geçirirlerdi. Koyunlarını Kalem adında Arnavut kökenli güvenilir bir çobana emanet etmişti. Tarlalarını da karısı ile çocuklarına. Kahya'nın işi, kırdaysalar sabah erkenden ağıla uğrayıp süt güğümlerini beygirlere yüklemek, kasabadaki sütçüye indirmekti. Kahya kasabaya bir indi mi akşama kadar çarşı pazar işleri ile oyalanır, kahvelerde hoşlandığı tanıdıklarıyla laf atar, akşamları ahbaplarından birini razı ederek kasaba meyhanelerinden birinde 2-3 kadeh devirdikten sonra geri dönerdi. Büyük oğlu 16 yaşındaydı şimdi. Kış ayları 10 yaşından beri sütleri kasabaya o indirirdi. Çocuk sabah karanlığında beygirle evden ayrılır, ağıla gider, sütleri alır, kasabaya döner, 3 yıl öncesine kadar da ders zili çalmadan önce okuduğu ilkokula yetişirdi. Bunun içindir ki her gün kahvelerde, akşamları meyhanelerde çene çaldığı tanıdıklarına bir çeşit utanma duygusuyla Kahya boş oturmasını hoş göstermek gereğini duyar, iki lafın başında bir "çok şükür oğlan yetişti, ben artık rahatım" der dururdu. Ama kimse ayıplamazdı onu bu yüzden. Çünkü masa arkadaşı da bilirdi ki Kahya da kendisi gibi 10 yaşını doldurmadan almıştı babasının yarı işini üstüne. Artık biraz rahat etmek haklarıydı onların. Kahya kuraklığın uzayıp gittiğini gördükçe kasaba kahvelerinde de dolaşsa biliyordu koyunların ne durumda olduğunu. Oturduğu yerden kuzulamaları yaklaşırken artan açlıklarıyla içe dokunan melemelerine duyar gibi oluyordu. Bu yüzden bakışlarını gökten ayıramıyor, yağmur işareti arıyordu havada. Kasım sonlarında her gün ağıla uğramaya başladı. Kepek, yulaf, bakla kırması götürdü giderken. Arada oğluyla beygiri yükleyip kepek, bakla kırması gönderdi. Aralık girerken yayılmaya çıkarmak artık boşunaydı koyunları. Ot araya araya dolaşmakla boşuna güç yitiriyor, yorgun düşüyorlardı. Artık ağılda beslemeye başladı sürüsünü. Çoban Kalem tek başına 120 koyunun yemi suyu ile başa çıkamayacağı için oğlunu Kalem'e yardımcı verdi. Oğlan ağılda yatıp kalkmaya başladı. Koyunların kuzulaması yaklaşırken Kalem'in oğlunun yardımı ile de 120 koyunun işini yetiştiremeyeceğini bildiği için kendisi de ağılda kalmaya başladı. Küçük bir tepenin güney sırtındaydı ağıl. Kiremitlerini, damını, kirişlerini, kapı penceresini, kapı pencere çerçevelerini, bu arada duvarlarının üst kısımlarından yer yer taşlarını kim bilir kimlerin söküp götürdüğü eskiden kalma sağlam bir dört duvardı ağılın ana yapısı. Neydi eskiden? Bir kır kilisesi mi? Bir ambar, bir kasarya mı? Öyle genişti ki 120 koyunu rahat alıyordu içerisi. 200 koyunu da alabilirdi. Kahya ortasına direkler dikti. Bu direklerden duvarlara ağaç dallarından uzun dayaklar çekti. Kargılar dizip Mersin erguvan dalları yığarak iyice örttükten sonra samanla karıştırılmış kille sıvayarak tavanı kapattı. Ağılların güneye, batıya, doğuya bakan üç penceresi ile güneye bakan kapısına kanatlar uydurdu. Yapının önüne ayrıca duvarları sıvasız, taştan örülmüş bir avlu ekledi. Neden hep geceleri kuzulardı koyunları? Ağılın kapıya yakın yönünde odunlardan kurulmuş kerevetler üstündeki ot yataklarda yatıyorlardı. Kısık iki gemici feneri duruyordu Kalemle İbrahim Kahya'nın baş uçlarında. Ağılın gübre ile ekşi süt kokan koyunların solukları ile ılınmış havasına, kapı pencere aralıklarından hışımla içeriye dalan soğuk hava akımlarının diriltici tazeliği karışıyordu. Kısık lamba ışıkları ağılın dip bölümünde birbirine sokularak uzanmış yatan koyunların ıslak burun uçlarının karası ile iri göz aklarında ışıldıyor, soludukça kabarıp çukurlaşan karın boşluklarında yükselip alçalarak dalgalanıyordu. Doğuracak koyun kendine küçük bir açıklık ayarlayarak biraz uzak duruyordu ötekilerden. Sırtlarında kepenklerini ya da yorganları kerevetlerine bağdaş kurup oturuyor ya da dirsekleri üstünde kaykılıp uzanıyor, uykularını yenmeye çalışarak doğuracak koyunu gözlüyorlardı. Ağılın ocağında odun yakıyorlardı. Ocağın alevleri harlandıkça gerilerindeki duvarlarda, tavanda büyültüyordu gölgelerini. Kararlı bir poyraz esiyordu dışarıda. Ocak öyle bir çekiyordu ki odun dayandıramıyordu Kahya. Sürülerin göç ettiği, toptan kasaplara teslim edildiği ya da toptan açlıktan kırılıp gittiği kuraklık yılları ile ilgili hikayeler anlatıyordu. Kuzulayacak koyundan gelecek değişik bir sesteydi gene de kulakları. Hayvanın solukları hızlanıyordu önce. Daha çok kabarıp daha çok çukurlaşıyordu karın boşluğu. Yardım isteyen, korku ile şaşkınlık karışımı bir sesle meliyordu. Kısık lambaların ışığını büyütüp kerevetlerinden fırlıyor, üçü de gerisinde yer alıyorlardı hayvanın. Umutsuz, acılı, karışık sesler çıkararak geriliyordu hayvan. Ölüyor muydu? O kısacık anda canının bölündüğünü, canının bir parçasını yeni gelecek bir canlıya katmak üzere olduğunu duyuyor olmalıydı mutlaka. Öbür koyunlar başlarını çevirip bakıyor, kulak veriyorlardı çıkardığı seslere. Sonra kayıtsız ya da alışkın görünerek kendi havalarına dalıyorlardı. Yalnızlığı artıyordu kuzulayacak koyunun. Yaklaşan lambaların ışığında iki küçük bacak görünüyordu gerinen kasıkları arasından. İbrahim Kahya iki küçük bacaktan tutup çekip alıyordu kuzuyu. Koyun başını geriye çevirip bakıyor, ölmediğine, canının bütünüyle yeni gelene geçmediğine şaşmış görünüyordu. Bir aya yakın süredir iki avuç kepek, bir avuç bakla kırması ile ölmeyecek kadar karnı doyan koyun, açlığını arttıran nedenlerden birinin gövdesinden eksildiğini çabucak anlıyordu. Anlıyordu ki her gün yediği kadar da yese yaşayabilir artık. Küsüyor, ilgilenmiyordu kuzusuyla. Oğlu kepek leğenini tutuyor, kalem baştan aşağıya kepeğe bulanıyor, tir tir titreyen yavruyu anasının ağzına yaklaştırıyordu. Kepeğin kokusunu alan koyun, açlıkla yaladıkça titremesi azalan kuzu, gömleğinden sıyrılıyor, canlanıyor, zayıf ayakları üzerinde doğrulmaya, anasının memesini bulmaya çalışıyordu. Ana yalamayı kesiyor, gene o umutsuz, acılı bir sesle ölür gibi oluyor, geriliyordu. İbrahim Kahya çekip alıyordu ikinci kuzuyu. Daha rahatlıyordu hayvan. Onun da sırtına, karnına, bacaklarına sürülen kepekleri yalıyordu. Koyunların çoğu üçlüyordu kuzularını. Bazen de aynı anda kuzulayan 2-3 koyuna birden yetişmek zorunda kalıyorlardı. Onlar ellerinde sallanan gemici fenerleriyle ağılın içinde koyundan koyuna koşuşup çömelip doğrulurlarken gölgeleri bir duvardan inip koyunların sırtını yalayarak karşı duvara atlıyor, en küçük kıpırdanmalarıyla titreyerek devinimlerinin artan hızını yansıtıyorlardı. Bütün koyunlar kuzulayıncaya kadar 10 günü doğru dürüst uyumadan geçirdiler. 10 gün içinde sadece bir koyunun ilk kuzusunu kurtaramadılar. Hayvan sessiz sedasız gövdesinden attı, dönüp yalamadı kuzusunu. Yetiştiklerinde ölmüştü kuzu. İkinci kuzuyu kepekleyip anasının burnuna tutarak kurtardılar. İbrahim Kahya, anladınız mı? Niçin bazı kadınlar doğurunca öldürmeye kalkar ya da birisinin kapısına bırakır kaçar yavrusunu, dedi. Oğlu anlar gibiydi babasının ne demek istediğini. Anladım, diye hafifçe başını salladı. Kahya, onun daha açık kavramasını istediği önemli bir konuya değindiği kanısındaydı. Çünkü ana, kendisi toksa, karnı doyarsa doyurabilir kuzusunu. Kendisi açsa ne yapsın kuzuyu başında? Böyle yalamadan ölüme bırakır. Her gün emzirmek derdinden de kurtulur, insanlar gibi. Ya da insanlar da koyunlar gibi. Oğlu haklı diye mırıldandı. Doğrusunu söyleyecek olsa, koyunun davranışını haklı göremeyecek kadar çocuktu henüz. Büyük görünmek merakıyla, büyükler kadar katı yürekli, gerçekçi davranabileceğini kanıtlamak için böyle karşılık vermişti babasına. Aralığın sonu yaklaşırken hala yağmur görünmüyordu havada. Kahya artık sütlü oldukları için daha iyi beslenmesi gereken koyunlarına her gün 2 yük yem aldırıyordu oğluyla kasabadan. Yağmursuz günler 40 oldu, 45, 48, 50, 52 oldu. Yem fiyatları yağmursuz günlerin sayısı arttıkça yükseldi. Borçlanıyordu yem satıcısına. Bir aydır her gün 1 yük yem alıyordu ama son günlerde her gün 2 yük yem alıyormuş gibi artıyordu borcu. Gündüzleri sis kalkar, kırağı erirken kurumuş toprak kararan rengiyle kımıltısız yatıyordu gözlerinin önünde. Oğlunu beygire bindirip yem almaya gönderdikten sonra ağılın önünde kalıyor, uzun uzun ovaya bakıyordu. Şu toprağa bak diyordu kaleme, ölü yüzü gibi, morarmaya başlamış ölü yüzü gibi. 8. Çatalkaya eteklerinde yabanı açarak 500 ağaç zeytin yetiştirmişti Hasan Gür. Zeytinliğe tapu çıkarmak için dava açmıştı. Nihat bakıyordu davasına. 26 Aralık günü keşfine gidilecekti zeytinliğin. Hasan Gür o gün öğleye doğru adliyede Nihat'ı buldu. Yalnız değildi. Yanında yargıcı her zaman keşfe götüren şoför Rıfat vardı. ''Ne dersin bey?'' dedi, sustu. Konuşkan bir adam değildi. 2-3 kelimelik bir ya da iki tümceyle söyler bitirirdi sözünü. Konuşmadan önce söyleyeceğini nasıl daha kısa, daha kestirmeden söyleyeceğini düşünür gibi susardı bir süre. Şoför Rıfat tamamladı onun diyeceğini. Keşfe gidecek miyiz? Nihat, bilmem ki dedi. Hakim ne der? Ne gibi? Belki havayı beğenmez, bozuk bulur. Hava gerçi soğuktu ama kuru, rüzgarsız, güneşliydi. Nesi var havanın? Rıfat girdi gene araya. Siz hakimi razı etmeyi bana bırakın. Saatine bakarak ekledi. Neredeyse biter hakimin işi. Mahkemeler bitinceye kadar burada kalalım, ayrılmayalım. Nihat'a döndü. Keşif parası yatmış mıydı? Yattı. Bilir kişilere davetiyeler çıkmış mı? Nihat güldü. Onun neye güldüğünü anlayarak Rıfat da güldü. İlk okulda 5 yıl beraber okumuşlardı. İlkokulu bitireceği yıl babası ölünce Rıfat ağabeyisinin otobüsünde çalışmaya başlamış, şoför olmuştu. Şimdi iyiydi durumu. Nihat'ın arada bir tepen otomobil kullanma hevesine de değinerek ''Ne yaparsın Nihat'çığım?'' dedi. ''Keşiflere gide gele senin şoför olduğun kadar ben de avukat oldum.'' Hasan Gür, ''Benim oğlan tanıklarla zeytinlikte bekleyecek.'' diye açıkladı. Duruşmaları tamamlayan yargıç, onların duruşma salonunun kapısından ayrılmadıklarını gördü. Yargıca güvenmekte haklıydı Rıfat. Yargıç gerçekten severdi onu. Uyanıklığını ne kadar şımartılırsa şımartılsın, saygılı kalışını severdi. Duruşma salonundan çıkarken, ''Ne o?'' dedi. ''Ne dersiniz, gidelim mi keşfe? Donmaz mıyız?'' Hasan Gür sustu. Nihat, ''Siz bilirsiniz.'' dedi yarım ağızla. Rıfat, ''Bu hava üşütmez hakimim.'' dedi. ''Hava sağlam, rüzgarsız. Hastalanmayalım. Tam da yıl sonu. Dünya kadar karar çıkaracağız bugünlerde.'' Rıfat, ''Gittiğinizden daha sağlam dönersiniz.'' diyerek hafifçe güldü. Yargıç keyifli bir günündeydi. ''Peki öyleyse.'' dedi. ''Günler kısa. Erken gidip dönelim. Söyleyin kaleme, bir de en geç biri çeyrek geçe hazır olsunlar.'' Yargıç, Hasan Gür'ün davasının sonuçlanmasından daha çok Rıfat'ın boş kalmaması, tutanak yazıcısı ile mübaşire alacakları gündeliklerle az da olsa harçlık çıkması için bu havada keşfe gitmeye razı olmuş görünüyordu. Adliyeden çıkarlarken Rıfat, ''İyidir bizim hakim.'' dedi. ''İnsan adamdır. Allah başımızdan ayırmasın.'' Gene neşelenerek Nihat'la şakalaştı. ''Ne yaparsın Nihat'çığım? Bu soğuk havada keşfe de gidilmeyecek olduktan sonra nereye gider benim araba?'' Öğleyin işlerini çabuk tuttu Nihat. Yemeğini Cumhuriyet alanındaki bir lokantada yedi. Yargıcın dediği gibi saat 1'de adliyedeydiler. 1'i 10 geçe yola çıktılar. Yalı kahvelere kadar deniz kıyısı boyunca İzmir yolundan gittiler. Bu yol boyunca hep Perihan'ı ansıdı Nihat. İzmir'e Perihan'la buluşmaya gidiyor sanıyordu kendini. Cuma gecesi buluşacaklardı oysaki. 2 gün sonra. 2 günün çok uzun bir süre olduğunu duydu. Elinde olmadan iç çekti. Yan yana oturduğu yargıç takıldı. ''Hayrola Nihat Bey?'' Kopmuştu arabadakilerden. Tek başına dolaştığı yerlerden dönüp gelmiş gibi gülümsemeye çalıştı. ''Hiç.'' Tutanak yazıcısı ''Gençlik.'' diye güldü. Rıfat takıldı. ''Gençlik değil, bekarlık. Sınıf arkadaşıyız. Ben olsa olsa ondan 1-2 yaş büyüğüm. Benim 3 bacaksız var evde. Onu daha evlendiremedik bir türlü.'' Bir şaka havası sardı arabayı. Perihan'ı bir yerlerde bir kalabalığın arasında yitirmiş gibi oldu Nihat. Araba yalı kahvelerde sağa, klizmana sapınca Perihan yitirdiği yerlerde kaldı. Daha 2 gün ellerine değemeyeceği, sesini duyamayacağı kadar uzaklardaydı artık. Eski Yunan, Roma döneminden kalma zeytinlikler arasından geçtiler. Klizmana girip klizmanı, toprak sokakları, bir kahvenin önünde ayağa kalkıp yargıcı selamlayan klizmanlıları ile geride bıraktılar. Evler arasından sıyrıldı, gene yaşlı zeytinliklere daldı araba. Acem deresine giden gölgeli yolda ilerlediler. Çalıların iki yanda arabanın geçmesine geçit vermediği bir yere yaklaşırken Rıfat arabayı durdurdu. Henüz gittikleri zeytinlik yoktu görünürlerde. Yargıç aldatılmış kimselerin can sıkıntısıyla Hasan Gür'e döndü. ''Geldik mi?'' Az ileride bir tepenin burnunu işaret etti Hasan Gür. ''Şurayı dönünce.'' ''O kadar mı?'' Hasan Gür sadece evet anlamında başını eğdi. Yargıç arabadan inerken güvensizlikle söylendi. ''Yani bir cigara içi mi?'' Hasan Gür ciddiydi. ''O kadar. Öyle olsun bakalım.'' Buruna doğru yürümeye başladılar. Yargıç, ''Köylülerin bir cigara içi mi dedikleri nedir bilir misiniz?'' dedi Nihat'a. ''Nedir? Görürsünüz.'' Yüzlerinde iğne iğne duyuyorlardı ayazı. Soğuk ellerini, burunlarını, kulaklarını acıtmaya başlıyordu. Yargıç ekledi. ''O cigara git git tükenmez.'' Burunu döndüler. İlerledikleri yolun iki yanındaki yaprakları dökülmüş hayıtlar, Mersin, Erguvan kümeleri, onların gerisinde çubukları birbirine girmiş makiliklerin sol yanı düzeliverdi. Bayıra saran sürülmüş küçük bir tarla açıldı önlerinde. Tarlanın gerisinde gitgide dikleşen bayırda genç bir zeytinlik boy atıyordu. "Burası," dedi Hasan Gür. Yargıç onun gönlünü almak gereğini duydu. "Dediğin doğruymuş." Tarlaya girdiler. Adımlarının altında soğuktan don tutmuş toprağın sertliğini duyarak zeytinliğe doğru ilerlediler. Zeytinliğin kıyısında bir ağacın altında çömelmiş bekleyen dört adam doğrulup yaklaştılar onlara doğru. Selam verdiler. Biri kır bekçisiydi. Öbürlerinden genç olanı "benim oğlan" diye tanıttı Hasan Gür Nihat'a. "Dursun mu?" dedi Nihat. "He ya!" Alabildiğine yakışıklı, güçlü kuvvetli delikanlıydı Dursun. Eski Yunan heykelleri kadar düzgündü yüz çizgileri. Dalgalı siyah saçları, babasınınkiler gibi zeytin yeşili gözleri, yüzüne yer yer yayılan bir pembelikte daha renkli görünüyordu eski Yunan başlarından. Ceketinin sol kolu dirsekten aşağıya boştu, ucundan cebine sokulmuştu. Nihat biliyordu onun kolunun dirsekten aşağısını alıp götüren olayı. Adı da bu olay yüzünden aklında kalmıştı. Bir yıl önce, Şubat ayı içinde İzmir'de çıkan bir günlük gazetenin ilk sayfasında 5 kolon üstüne yer almıştı haber. Klizman dağlarında bir çoban sürüsüne saldıran bir panteri kolunu boğazına sokarak öldürmüştü. Gazetenin ressamı resimlemişti haberi. Genç, iri yapılı bir delikanlı, arka ayakları üstüne doğrularak ağzı açık üstüne saldıran panterin dirseğine kadar boğazına saplamıştı kolunu. Panter geriye devrilmek üzereydi. Haberde açıklandığına göre panter boğularak ölmüş, İzmir Memleket Hastanesi'ne kaldırılan çobanın panterin dişlediği sol kolu kesilmişti. "Panterle boğuşan mı?" dedi Nihat. Hasan Gür, "O!" diye mırıldandı yavaşça. Hiç övünüre benzemiyordu. Dursun da yargıcın tanıkları dinlemesinden başka şeyle ilgilenmez görünüyordu. Gazetedeki resmine çok benziyor. Benzer, hastaneye gelmişti gazeteciler. Öbür iki kişi tanıklardı. Yargıç hemen dinlemeye başladı tanıkları. Fen memuru ölçüye çıktı. Dursun şeridini çekiyordu fen memurunun. Yanlarından ayrıldı. Yabanın ortasında kalıyordu zeytinlik. Tepede sert çizgili, yarıklarında karanlık gölgeler büyüyen, neredeyse küçük birer ev büyüklüğünde kayalar kesiyordu gerisini. Sağını solunu ise topraktan başlayarak boğazlaşır gibi birbiri üstüne binmiş, yabanıl otları, dikenleri, çalıları, makileri, bodur meşeleriyle geçit vermez yaban kuşatıyordu. Bir çiçek bahçesi kadar iyi işlenmiş, taştan topaçtan ayıklanmıştı ağaçların altındaki toprak. Bütün ağaçlar 15 yaşında görünüyordu. Boz yeşil, kırışıksız gövdeleri, kışa dayanıklı yaprakları ile gülüyordu bütün zeytinlik. Arabasını düzlükte geri çeviren şoför Rıfat yetişmişti arkalarından. "Maşallah zeytinliğe," dedi. "Çok iyi yetiştirmişsin, kına gibi her yanı." Hasan Gür bütün davranışlarına yerleşmiş o alçak gönüllülükle başkalarının duymamasını ister gibi yavaş karşılık verdi. "Elimizden geleni yaptık. Az uğraşmamışsın. Kolay değil bu deli yabanı bu duruma getirmek, adam etmek." Rıfat Nihat'a dönerek devam etti. "Sen belki bilmezsin," dedi. "Yetişkin bir aslanı kaplanı uslandırıp adam etmek neyse, burada zeytinlik yetiştirmek de o. Yürek ister, sebat ister bu iş." Hasan Gür'e döndü yeniden. "Ah Hasan ağa, ne zorun vardı? Yolda gelirken görmedin mi? Aşağıda hazır yetişmiş o kadar zeytinlik varken birinden birini ele geçiremedin mi de ömrünü bu yabana harcadın? Aşağıdaki zeytinlikleri hep bölüşen bölüşmüş. Oraları hep eski beylerin malı. Benim gibi çobana artar mı? Bize kala kala bu yabanla boğuşmak kaldı. Sırtını yere getirmişsin ama. Çok şükür. Ağaçlar epey büyümüş. Yavaş yavaş zeytin alırsın artık. İnşallah. Ne alsan helal sana. Alnının teri." Yargıç Hasan Gür'e zeytinliğin mülkiyetini tanımak için dinliyordu tanıkları. Evet, Hasan Gür açtı bu yabanı. Hasan Gür yetiştirdi bu gördüğünüz zeytin ağaçlarını diyordu iki tanık da. Fen memuru bu mülkiyetin sınırlarını saptamak için çekiyordu zeytinliğin yöresinde şeridini. Nihat'ın öbürlerinin zeytinliğe kalkıp gelmeleri hep Hasan Gür'ün zeytinlik üzerindeki hakkını belgelemek içindi. Rıfat ise zeytinliği görür görmez bu hakkı tanımıştı Hasan Gür'e. Alnının teri diyordu. Ne alsan helal sana. Nihat'ın 4 yıldır toprak ile ağaçlar üstünde egemenlik, yararlanma haklarının kime düştüğü, kimden kime geçeceğini kovuşturmakla mahkemelerde tapu dairelerinde geçiyordu günleri. Ama alın teriyle pek az ilgisi vardı bu saptanan ya da devredilen hakların. Bu alın teriyle hak edilmiş zeytinliğe baktıkça hemen ardından Hasan Gür'e bakmak gereksinmesi duyuyordu. Birkaç kez böyle bir zeytinliğe, bir zeytinliğin sağını solunu kuşatan yabana, gerisini kesen koca koca kayalara bir de Hasan Gür'e baktı. Yabanı gördü. Yabanın gücünü, direnişini ölçmeye çalıştı. Sonra kütleşmiş boğum boğum elleri, parmakları, güneşlerin, rüzgarların ısıtıp soğutmasıyla kalınlaşmış yüz derisi, bastığı yere saplanır gibi basan sağlam bacakları, soluk yeşil gözlerinde yenilmezliğin açık ışıltısıyla Hasan Gür'ün yabanın sırtını yere getiren gücünü duydu. Deminden beri neden bir Hasan Gür'e, bir zeytinliğe bakarak neyi karşılaştırdığını anladı. Şaşılacak bir benzerlik, bir uyuşma vardı gördüğü insanla üzerinde yaşadığı doğa arasında. O pasından arınmış kurşun rengi zeytin ağaçlarının gövdesinden, yapraklarından gözlerine geçiyordu Hasan Gür'ün. Derisi üzerinde bulundukları toprakla kardeşti. Toprağından söküp attığı bodur meşelerin dalları gibi pürtüklü, boğum boğumdu parmakları. Bir insan ancak onun kadar toprağı ile bezeşebilir, ancak onun kadar toprağına yakışabilirdi. Yıllardır toprağı ile düşe kalka, yıllardır bir arada yaşayan karı kocalar gibi bezemişlerdi birbirlerine. 22 yılımı verdim bu dağlara diyordu yavaşça. O kimseden devir almıyordu alacağı hakkı. Alnının teriydi ödediği karşılık. O karşılığı doğrudan doğruya sahip olacağı toprağa ödemişti. Doğadan ekmeğini çıkaran, ilk insanın ele geçirdiği haktı onun ardında koştuğu hak. Sırtlanların, domuzların, çakalların, yumruk başlı kol kalınlığında şifasız zehirli boz yörük yılanlarının elinden alarak, onlara insanın öncelik hakkını, üstünlüğünü kabul ettirerek alnının teriyle sahip çıkıyordu toprağına. Yargıç da duyuyordu vereceği kararın yüreklere coşku veren doğruluğunu. Dönüp gelen fen memuruna, Kroki'yi yarına yetiştirebilirse yarından sonra davayı karara bağlayacağını söyledi. Dönmek için zeytinlikten ayrıldılar. Otomobile doğru yan yana yürürlerken, ''Koyunların nasıl?'' dedi Nihat Hasan Gür'e. ''Koyunları hiç sorma'' dedi Hasan Gür, anlattı. Sürüsü eriyip gitmişti neredeyse. 17 koyunu, 30 kuzusu ölmüştü açlıktan. 20 koyununu da besleyemediği için satmak zorunda kalmıştı. Koyunlar ucuz gidiyordu şimdi. Çünkü alanlar satanın sıkışık olduğunu, koyunlarını besleyemediği için sattığını biliyorlardı. Bakım zordu. Yem alıp beslemeye güçleri yetmiyordu. Geri kalan 50 kadar koyununu yaşatmaya bakıyorlardı oğluyla. ''Ah bey'' diyordu, ''bizim için koyunları panterin ağzından kurtarmanın yolu var da kuraklıktan kurtarmanın yolu yok.'' 15. ayrımın sonu. Sayfa 189.